Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Mutlu günler sevgili futbol severler. Saatlerimiz 14.06'yı gösteriyor. Radyo Sputnik'te şimdi de spor zamanı başlıyor. Veri Maç programına hoş geldiniz. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Evet, tam kadro bir şekilde huzurlarınızda olacağız yine haftanın son Veri Maç programında. Futbolda bu hafta sonu maçlar yok çünkü Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi sebebiyle 28 Mayıs Pazar günü o da. Bu sebeple hafta sonu maçlar olmayacak. Salı günü, 30 Mayıs Salı günü tüm maçlar aynı anda aynı saatte, yani saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Şampiyonluk düğümünün bir bakıma çözülebileceği bir haftayı dört bir gözle bekliyoruz. Ancak önümüzdeki cuma günü, yani yarın TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için bir playoff yarışı başlayacak. Bu da yine kritik maçlar. Birazdan daha da detaylı bilgi veririz. Ama Serhat abiye dönerken önce şu haberi yeni okudum. Kendisinin gerçi biz arada bir haberden bahsediyoruz ama yeni bir gelişme. Hürriyet'te İsmail Er imzalı bir haber var. Diyor ki Beşiktaş'tan futbol gündemini sarsacak iki şok hamle diye UEFA ve FIFA'ya başvuru yapılacak ve şampiyonluk kutlaması organize edilecekmiş. Gaziantep ve Hatay'ın rakiplerine üçer puan vermesi nedeniyle haksızlığa uğradıkları görüşünü yine diyen Beşiktaş yöneticileri, federasyon doğru olanı yapıp ligden çekilen takımların maçlarını geçersiz saysaydı şampiyon bizdik, bu yüzden biz de şampiyonluk kutlaması yapacağız diyor. Bu herhalde doğru bir haber, öyle değil mi? Yanlış okumadık Serhat abi.
Valla haberin doğruluğunu bilmiyorum. Öyle bir şey söylenmişse de hani hı hı, farklı gözle bakmak lazım, onu söylemek isterim. Birincisi, yani bu konu hiç tartışılmaması, konunun federasyon nezdinde hiç gündeme getirilmemesi çok tuhaf. Evet. Yani orasından da baksak, burasından da baksak tuhaf. Ha, yani biz yoksa şampiyon olurduk, şampiyon kutlaması yapıyoruz demek çiğlik. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum ben. Hı hı. Net. Ya çok saçma. Ya hiç benim Beşiktaşlı olarak sindirebildiğim bir şey olmaz. Öyle bir toplantıya ben saha içinde, orta sahanın ortasında yer verseler bile gidip izlemezdim. Evet. O bana çok saçma geliyor, itici geliyor. Ama yani evet, konunun tartışılması lazım. Konunun gerekirse UEFA nezdinde tartışılması lazım.
Peki. Şimdi Türkiye Kupası'nda da tabii maç vardı dün. Fenerbahçe Sivas Spor engelini de aşarak finale de çıktı. Bunu da değerlendiririz ama ondan öncesine Çağlar'a dönmek istiyorum. Açılış sözlerini alalım kendisinden.
Bu Beşiktaş'ın yapmayı planladığının iddia edilen habere değinmek isterim. Eğer böyle bir şey varsa ya hakikaten bu çok komik bir şey. Yani Fenerbahçe'nin olmayan yıldızlarını, evet, formasını eklemesi, 2010-2011 sezonunun kupasını kaldırması, hı hı, işte Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması, üçüncü bitirdiği ya da ikinci bitirdiği bir sezonda. Evet. Yani bu bir akıl tutulmasına gider. Trabzon'da geçen senenin kupasını kaldırır o zaman. Hı hı. Bursa Spor der ki biz ligde şampiyon olan üç büyükler, dört büyükler dışında ilk takımız, biz, evet, küme düşmememiz lazım. Bu böyle bir talepte bulunur o zaman.
Yani her gelen bir kupayı kaldıracak, bir şampiyonu yani, tutacak gibi gözüküyor.
Hayır, Medipol Başakşehir, hı-hı, der ki biz taraftarsız şampiyon olduk, biz daha özeliz, başka bir şey ister o zaman. Yani evet, bu nereye gidiyor bu? Yani bu hakikaten o zaman Jesus'un dediği sahadaki sportif gerçeklik, hı-hı, yok oluyor gidiyor. Hani biz eleştirdik Jesus'u falan ama adamın dediği yere çıkıyor. Sportif gerçekliği nerede o, hı-hı, zaman bu işin? Umarım yanlış bir haberdir, umarım bir iddiadır, yalan bir haberdir. Masa başında yazılmış bir haberdir de böyle bir şeyi yaşamayız. Çok komik çünkü. Hı hı. Çok aşırı komik.
Geçtiğimiz sezonda galiba Fenerbahçe bir tabii Trabzonspor'la sürekli bir tartışma, polemik içerisindeler. 2010-2011 sezonu için. Orada da o kupayı tabii Trabzonlular bizim diye iddiaları var. Fenerbahçe hayır, kupa sahibinin olduğu yerde, yani müzesinde durur deyip mesela o kupayı aldılar. İşte 5 yıldızlı logolu tişörtler de hazırlayıp bir merasimvari bir hareket olmuştu geçtiğimiz sezonda da. Yani evet, bunlar Türk futbolunda enteresan gelişmeler. Bakalım ne olacak, ne gösterecek diyelim. Şimdi geçelim isterseniz bu konuyu da. Peki Fenerbahçe Sivasspor maçıyla başlayalım söyleşimize. Aslında Serhat Ayan'a dönelim. Burada biraz tabii ilk yarı bakımdan özellikle çok da fazla aman aman bir öldürücü pozisyonların olmadığı bir ilk yarı izledik. Gerçi ikinci yarı ondan çok da farksız değildi ama goller geldi en azından, öyle söyleyelim. Nasıl buldun maçı Serhat abi? Neler söylemek istersin?
Vallahi bence Fenerbahçe sezon başından beri oynaması gerektiği gibi oynadı. Gayet güzel oynadı, gayet açık oynadı. Ama evet, yani dediğinde haklısın. Maç çok sıkıcı hale gelebilirdi eğer Ferdi muhteşem bir gol atmamış olsaydı.
Evet.
Yani inanılmaz bir gol attı gerçekten de.
Bravo yani Ferdi'ye.
Evet. Yani hani Ferdi'nin bir sol bek olduğunu düşünecek olursak bu arada hani öylesi şeyleri genelde kimler yapar? Orta saha elemanları yapar, evet. Hücumcular yapar, kanat elemanları yapar. Ama bir hani bekin böyle bir şey yapıyor olmasına hastası oldum gerçekten de. Ferdi'ye buradan sevgi ve saygılarımı bir kere daha göndermek isterim. Maçın kapısını açtı, kilidini açtı. Bunu söylemek lazım. Bir de maçı şimdi tabii değerlendireceğiz ama değerlendirmeden önce bence Rıza Çalınbay'ın maçtan sonra söylediği şeyi çok dikkate alarak değerlendirmek
nedir
lazım
o
maçı. Dedi ki yani bizim takımımızdaki herkes çok yorgun, bıkkın dedi. Yani evet, dar bir kadroyla bugünlere kadar geldi. Evet, doğru, yani çıkabileceği en üst noktalara kadar çıktı gerçekten de Sivasspor. Ama o dar kadro siz de hani görüyorsunuzdur, son 3-4 maçta gerçekten de abi bizse de gitsek diye oynuyorlar yani.
Evet. Zaten çok dişe dokunur bir futbolcuları yok, hani yıldız diyebileceğimiz. Bir Gradel vardı, o da sakatlandı çıktı erkenden.
Evet.
Onun dışında da bir aman aman bir isim kalmadı Sivasspor'da. İstatistiklerine de bakalım biraz. Toplu oynamada %67-33 Fenerbahçe. Toplam şutlarda 24-10, bayağı bir ezici üstünlük var. Ancak bu 24 şuttan 6'sı yalnızca isabet bulmuş. 9'u isabetsiz. 9 şutta engellenmiş Sivasspor defansı tarafından. Böyle bir gerçeklik var. Sen nasıl buldun maçı Çağlar? Neler söylemek istersin?
Çok sıkıcı buldum. İlk yarı özellikle. Yani klasik bir Türkiye Kupası karşılaşmasıydı. Yani niye bilmiyorum, kupanın böyle sıkıcı maçları çok fazla oluyor ülkemizde. Hı hı. Yani dün aynı zamanda Inter Fiorentina vardı, İtalya Kupası finali. 70 bin kişi Roma Olimpiyat Stadı'nı doldurmuş. Maç sonu Fiorentinalılar ağlıyordu mesela kaybettikleri için.
Evet.
Şimdi bakıyoruz Türkiye'de, Türkiye Kupası'nın kalitesi niye bu kadar düşük? Yani bir yere kadar, zaten çeyrek finale kadar falan takımlar yedek oyuncularını oynatarak, hı hı, geliyorlar. Öyle bir
değil mi? Önemsemiyorlar artık.
Önemsemiyorlar. Evet. Ondan sonra başka bir noktaya geliyor. As oyuncular gelmeye başlıyor çeyrek finallerden sonra. Ama oyun kalitesi ligimizin de çok altında Türkiye Kupası'nda. Ben de bu maçın da Türkiye Kupası'nın da Türkiye Kupası maçının da iki takımın da kalitesinin çok altında olduğunu düşünüyorum. Hem Fenerbahçe'nin hem Sivasspor'un. Bir de şöyle bir şey yaşadım. Golden hemen önce direkten dönen bir gol pozisyonu var. Spiker'in gol
aa,
diye.
Evet ya, o, değil mi?
Benim için iyi oldu. Ben diğer odada, hı-hı, çamaşır asıyordum. Gol deyince golü görmek için içeri geldim ben. Gol değilmiş. Anında döner dönmez gol oldu. Golü, evet, kaçırmamış oldum. O yönden değil bir mi etkisi oldu
bana. Evet, akabinde hemen geldi değil, evet, mi Ferdi'nin?
Yani golü canlı canlı hareketleri görmüş oldum yani. O yüzden, evet, teşekkür ederim maça spikeri de. Tabii kötü bir an belki mesleki, hı-hı, olarak ama böyle de tatlı bir an bıraktı bende.
Bir kere de galiba yanılmıyorsam İtalya Ligi maçında Esport'ta olmuştu herhalde. Şimdi takımları hatırlayamadım. Önceki sezonlardaydı. Orada da böyle bayağı bir göz yanılsamasıyla biz gol oldu zannettik pozisyon için ama tekrarını izleyince anca fark edebilmiştim maçın spikeri. Unuttum şimdi.
Orada asıl mesele İlker Yasin'in meselesidir. Bilmem, hı-hı, bilir misin? 80'lerin sonu ya da 90'ların başında Brezilya'nın bir şutu var. Rakibini hatırlamıyorum. Top avuta gidiyor. İlker Yasin gol diye anlatıyor bayağı bir süre. Hı-hı. Tamam, böyle bir 30 saniye falan golü anlatıyor. Tekrarını anlatıyor. Sonra bakıyor kale vuruşu kullanacak. Hayır hayır, korner diyor ondan sonra.
Eyvah eyvah.
Öyle oyunun içinde oluyor işte.
Oluyor, oluyor tabii yani. İnsanlık hali bir de sonuçta.
Evet.
Hepimiz yoğun tempolarda çalışıyoruz. Diyelim. Peki başka ne söylemek lazım Serhat abi bu maç için?
Kupayla ilgili minicik bir yorum ver. Yapmak istiyorum. Hani neden kupanın böyle olduğu, neden mesela İngiltere'de, İtalya'da kupanın çok elde tutulduğunu bir hani somut verilerle değerlendirmek isterdim. O da şu, şimdi mesela kupa Devlet Bankası tarafından isim verilerek yapılıyor ve kupaya verilen para, kupada ödül paraları vesaireler falan gerçekten de yerlerde sürünüyor. Yani adının Türkiye Kupası olan bir şeyin bu kadar düşük şeyli olmamalı. Düşük profilli olmamalı. Hani dediniz ya siz de çeyrek finale kadar asları oynatmıyorlar diye. Bunun sebebi şu, oradan galibiyet başına alınan paralar oynattığınız oyuncuların giderini karşılamıyor. Yani mesela şeyde Süper Lig'de ne var? Mesela her maç kazandığınızda ciddi bir para alıyorsunuz.
Evet.
Şampiyon olduğunuzda daha da ciddi bir para alıyorsunuz ve ileri yıllara sahip bir para olarak size geliyor. Bu var yani oranın mesela geliri arttırılsa biraz yukarıya çekilse eminim ki oradaki maçların kalitesi de acayip yükselirdi. Ha, şunu yapsınlar desinler ki abi biz hiç şey yapmıyoruz bu... Para vermeyeceğiz. Tamam, o zaman birincilik takımlarını mesela oynatalım. Birincilik takımları çıksınlar, aslanlar gibi oynasınlar. Hatta desinler ki birincilik takımları burada oynarken finale çıkacak. Şeyde birincilikten Süper Lig'e yükselme finalinde direkt kafadan girecek. Bak o zaman nasıl bir kupa oluyor bu? Hakikaten tadından yenmez bir kupa haline dönüşüyor. Bir de şu var, bu kupayı yıllarca alamamış, işte ne bileyim Fenerbahçe var, Galatasaray'ın yıllarca alamadığı durumlar oldu vesaire filan. O zamanlarda bu kupanın kimliği daima örselendi. Ya zaten Türkiye Kupası alsak ne, almasak ne gibi iletişime maruz kaldı kupa yıllar boyu. Bunu da gözden kaçırmamak lazım, bunu da unutmamak lazım. Bence o yapılan da yanlıştı. Şimdi o yüzden de Fenerbahçe kupayı alsa, ya taraftar daha önce kulübünün söylediği şeylerden yola çıkarak abi ne var ya biz şampiyon olamadık belki ama kupayı aldık diyemeyecekler. Mesela bunu İtalya'da söyleniyor bu. Yani abi biz kupayı aldık daha ne yapalım falan diyor. Teknik direktör de mesela çok kötü de olsa orada takımda kalabiliyor. Evet. Ya da işte ne bileyim İngiltere'de ya da işte şeyde. Hani İngiltere kupalarına bile biz burun kıvırdık biliyorsunuz. Süt kupası falan diye. Ama ya oradaki maçların kalitesi ligimizin böyle tamamını elden geçirir.
Tabii,
neyse
tabii.
Bunları ben bir minicik hatırlatma olarak herkese vermek istedim. Şeyin... kimliğiyle oynamak lazım. Yani kupanın gerçekten kimliği üzerine algı çalışması yapıyor olmak lazım. Bu yapılmadığı sürece bu böyle sürüp gidecek.
Abi bir de şu var şimdi bu kupayı kazanan önümüzdeki sene Avrupa Kupası'na gidecek. Yani bir kapı açılacak. Avrupa hedefi de herhalde önemli bir hedef olsa gerek. Eğer biz az bir şey anlıyorsak futboldan yanlış bilmiyorsak.
Avrupa hedefi de önemli sevgili Ata. Yani Avrupa hedefi yani bizim takımlarımız Avrupa'ya bakmıyorlar ki.
Evet
bizim
işte demeye getiriyordum.
Bizim oyuncularımız Avrupa'ya bakmıyorlar. Hı-hı. Yani ben şunu hatırlıyorum. Şampiyonlar Ligi değildi ya da emin değilim şu anda tam. Başakşehir bir Avrupa Kupası maçı yapacak. Avrupa Kupası'nı yedeklerle çıktı. Bir sonraki hafta büyük bir takımla maçı var diye. Yani bunları yaşadık biz. Bunları evet. Gördük. Yani bizim o kadar lokal düşünüyoruz ki biz.
Ya ses.
Hani, evet. O kadar lokaliz ki biz. Yani bunda yapacak hiçbir şey yok. Ne söylesek hikaye.
Abi 80'lerde 90'larda sen de bilirsin tribünlerden Avrupa Avrupa duy sesimizi değil mi bu gelen Türklerin ayak sesleri diye tempo tutulurdu tezahüratlar evet. Yapılırdı. Evet. Herhalde artık sesimizi duymuş olmalılar ki bizim böyle bir gayretimiz çabamız kalmadı yani. Kimse mesela büyük takımların dışında hadi onları biraz daha istisnai bir kapsam alalım. Kimse böyle Avrupa'yı önemsemiyor yani. Ya ama şimdi başımıza iş çıkarma ağrısız başımıza ağrı katma dercesine hareket ediyorlar. Yani bu işte kupanın da zaten bir öneminin kalmamasının bir başka yansıması da bu. Maalesef öyle. Üzücü yani.
Şimdi geçen 80'leri yaşamış olanlar belki hatırlarlar bu söyleyeceklerimi. Avrupa Kupası maçlarından önce Fenerbahçe'de olsa, Sivasspor'da olsa, kim olursa olsun. İnsanlar totemler yaparlardı. 2-3 gün öncesinden manşetler hazırlanırdı. O olurdu, bu olurdu. Yani şimdi mesela çıksam ben desem ki abi geçen sene, şey bu sene Galatasaray kime elendi? İşte ne bileyim Fenerbahçe hangi Avrupa takımıyla oynadı da bilmem ne oldu? Hangi maç şey oldu? Arka arkaya 3 tane takım ismi sayamaz insanlar. Yani bu, buraya nasıl geldik ben çözemiyorum. Anlayamıyorum yani.
Abi.
Tamam yani eskiden ne bileyim bir bilmem ne takımını işte Güney Kıbrıs takımıyla oynadı Beşiktaş. Adamlar buraya gelmediler. Beşiktaş hükmen kazandı. Onu da bile böyle bir yer yerinden oynamıştı. Bir şeyler olmuştu. Yani Avrupa'ya biz bu gözle bakıyorduk. Ama şimdi o göz gitmiş. Zayi olmuş yani. Bitmiş.
Kesinlikle. Abi bir de öyle kötü takımlara eleniyoruz ki. O takımların değil isimlerini mi? Hatırlamak mümkün değil. Hani elendiğimiz takım Arsenal falan değil artık. Değil.
Tromsö'ler falan vardı.
Monaco falan değil yani. Tromsö, Östersunds, Molde, işte ne bileyim artık olmayan Metalist Karkivler.
Ya,
onlar
ya.
Bunlar yani o kadar kötü
ama
takımlara
bu işte şeyden dolayı yani bizim oraya önem vermememizden dolayı. Ya eskiden dedim ya yani o hafta adamlar hazırlanırdı. Hatta o hafta ligde maçları varsa o maçlar ertelenirdi. Aman aman takımlarımız Avrupa'da yeter ki iş yapsınlar bir şey olsun filan diye. Şimdi evet. Avrupa aman ya gideceğiz
yani,
şimdi ama
Serhat falan. Abi hem önem vermiyoruz hem de yani geldiğimiz seviyeyi gösteriyor bize bu. Yani bizim rekabetçiyiz diyoruz. Yok efendim kulüplerimiz dünya kulübü. Derbilere bakıyoruz, dünya derbisi. İşte akan sular durur, yer gök inler falan. Yok öyle bir şey yani. Böbürlenmenin boşu boşuna kibirlenmenin manası yok. İşte ülke futbolunun geldiği durum ortada. Yani biz Avrupa'yla rekabetçi bir konumda değiliz ne yazık ki. Çok evet. Böyle istisnai durumlar oluyor ki. Kimi sezonlarda enteresan çıkışlar, sivrilmeler yapabiliyoruz. Bazen oluyor Fenerbahçe, bazen oluyor Beşiktaş. Bazen oluyor da Galatasaray.
10 senede bir işte.
10 senede bir, 5 senede bir ne bileyim işte. Ama çok nadiren oluyor ve ne yazık ki ülke futbolun geldiği durum bu. Ya boşuna basın şişirdikçe şişiriyor. Evet. Bizde oynanan futbolu ama ne milli takım bazında ne kulüp bazında ya doğru dürüst futbola dair bir şey konuşabilmek çok zor.
Ya Allah aşkına İskoçya'nın, Avusturya'nın üstümüzde olmasını herkes içine sindirebiliyorsa Avrupa'da böyle evet. Biz bu evet. Hareketleri yaptığımız için zaten söyleyecek bir şey yok yani. Ya Avusturya bizi kaç alanda geçebiliyor da futbolda geçsin arkadaş. Avusturya'dan kaç kere biz futbolcu transfer ettik. Kaç Avusturyalı isim sayıyorsun Veli'yi saymazsan hani. Hani Allah aşkına yani Allah aşkına İskoçya ya.
Değil mi? Yani çok üzücü yani. Peki buradan ne yapalım, nereye geçelim? Var mı özel dosyalarınız, istatistikleriniz? Onları alalım isterseniz.
Haber gördüm ben. Çok şey buldum. Şimdi çok önemli bir isim. Şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki Jorge Jesus harika bir teknik adam.
Figo mu?
Çok önemli bir isim söylemiş bunu. Ve kim söylemiş bunu size söylüyorum. Figo. Luis evet. Figo. Yani şeyde bu Şampiyonlar Ligi finalince oynanması için işte İstanbul'daki atmosferden falan bahsetmişler de o İstanbul'u övmüş birazcık, çok güzel olacak, çok şey olacak demiş. Ama arada demiş ki ya Jorge Jesus benim arkadaşım. Ondan sonra harika bir iş çıkardı demiş bu sene. Ondan sonra çok başarılı bir teknik adam. Onun için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olması artık zor gözüküyor. Son haftalara girildi. Arada belli bir puan farkı var. Ama onun burada görev almasından memnun olduğunu düşünüyorum. Kendisi harika bir teknik direktör demiş Luis Figo.
Yani tabii yani katılıyoruz ama işte...
Farklı duygular yaşatıyor değil mi bunu böyle okumak yani, şimdi? Neredeyse... Luis Figo'yu ne diyeyim ben şimdi Figo yani onun futbol bilgisi falan ama... Yani Türkiye'deki herkes la havle demiştir bu habere.
Olabilir olabilir ya işte... Ya hocanın kalitesi tabii ki de tartışılmaz ama kendini ne kadar veriyor? Ne kadar aklı Türkiye'de, Portekiz'de ya da Brezilya'da? İşte yani sahanın dışına gidince o akıl sizin kaliteniz tam olarak biz ölçemiyoruz. Jesus'ta bir problem var işte. Kasım'dan sonra ya bilmiyorum, Jesus
ben de
Jesus
problem
değil.
Olmasını istiyorum açıkçası. Hani Jesus'un gördüğü ama benim göremediğim şeyler olduğunu görmek istiyorum ama ya öyle anlamak istiyorum ben konuyu. Sonuçta hani Jesus'un nesini tartışalım abi? Yani bu adamın teknik direktörü tartışmak benim şeyimin çok üstünde ama yani ortada da bir lig tablosu var. Evet. Alınan yenilgiler var. Şunlar bunlar var yani. Şimdi hani onları Jesus yüzünden değil de bilmem ne yüzünden diyebileceğimiz bir durum var mı? Ben çok bulamıyorum böyle bir durumu. Yani sonuçta ligin en alt sırasındaki birkaç takıma birden yenildi Fenerbahçe.
Bir de o Figo ki onun bulunduğu kadro Portekiz milli takımda biz 2000 yılında Mustafa Denizli yönetiminde çeyrek finalde karşılaştık.
Evet, yenildik.
Yenildiğimiz, elendiğimiz bir ekipti.
Nuno Gomez.
Evet. Rui Costa falan da vardı
Costa,
galiba.
Figo.
Aslında yani bizim kadromuz da fena değildi. Hani geçebilirdik ama olmadı. Öyle bir kadroya elenmiştik. Gerçekten de iyi bir Portekiz ekibiydi o. Bir de orada galiba Figo şey demiş. Hiç Türkiye'den takım almış mıydınız? Futbolcu şey teklif almıştı mı? Almış mıydınız Türk takımlarından diye? Yok demiş galiba. Herhalde pahalı geldim diye o yüzden hiç kimse yanaşmadı demiş.
Ama Figo hayatın hiçbir döneminde Türkiye'ye gelebilecek kadar ucuzlamadı. Yani tamam Türkiye'de çok pahalı transferler de yapıldı. Çok inanılmaz insanlar da geldi.
Doğru.
Ama Figo başka bir galaksinin
ya bunu futbolu. Bunu başarabilmek de zor değil mi? Kariyerinin sonunda bile hep zirvedeydi. Evet. Hiç düşmedi mesela. Evet. Ya şu Ronaldo'nun durumuna düşmedi mesela Figo.
Ona da bir konuşmuş evet. Ronaldo'nun Arabistan'a girişiyle alakalı mesela. Al Nassr takımına transferini değerlendirmiş. Farklı bir ülke, kültür ve seviyede oynama kararı kariyerlerinin sonunda her oyuncu için kişisel tercihlerdir. Kariyer sonunda futbolcuların aldığı bu tip kararlar tamamen kişisel ve buna saygı duymak durumundayız diyor Luis Figo. Inter'de bırakmıştı yanlış hatırlamıyorsam. En son Inter'de hatırlıyorum ben Figo'yu. Real'den yani sonra Inter'e geçmişti. Ama. 2 sene Inter'de oynadı diye hatırlıyorum. Orada bıraktı. Evet tercih edilmedi. Zaten o zaman ama futbol iklimi de Suudi Arabistan, Amerika gibi, Çin gibi takımlara gitmeyi çok elverişli değildi.
Evet. Inter'de bıraktı. Evet. İnter'de 2008-2009 sezonunda.
Figo başka galaksinin insanı. Yani şimdi mesela bak orta sahalarda böylesi adamlar var. Böyle 10 senede bir falan geliyor. İkisinin yan yana aynı devirlerde oynadığını çok şahit olmuyoruz. Böyle çatık kaşlı karizmatik adamlar diyorum ben onlara. İşte ne bileyim mesela Hacı. Evet yani Hacı'nın şey çatık kaşlı, profesyonel ve mucize adam. İşte ne bileyim Zinedine Zidane. İşte Louis Figo falan. Bunlar farklı kategorilerin adamları. Yani dünyada böyle eşine hakikaten çok ender rastlanan adamlar. İşte ne bileyim eskiler, çok eskiler bilmezler, seyretmemişlerdir. Breitner vardı, Rummenigge vardı. İkisi aynı takımda oynamıştı. Yani ama çok acayip adamlardı bunlar. Şimdi hani Figo'nun Türkiye'ye tatil için gelmesi bile bana gurur verir. Figo ile aynı kilometre kare içinde soluk almak bile bana gurur verir. Öyle bir adam Figo yani.
Doğru. Hayranlıkla izlemiştik hep futbolculuğu zamanında. Evet, şimdi bu arada Galatasaray'da Sacha Boey'e de teklif yağmaya devam ediyormuş. Avrupa kulüplerinden Fransız için teklif yağıyor denildi haberde, Hürriyet'te yine. Arsenal ve Lyon ilgilenen kulüplerin başında geliyor. Sarı Kırmızılılar geçen yıl 1,2 milyon euroya aldığı 22 yaşındaki oyuncuyu hedeflediği fiyata sattığı takdirde 16 kat kar edecekmiş eğer planlar tutarsa. Yani bir 20 milyon, 25. Yani 20-25 milyon euro falan bekliyormuş Galatasaray. Bakalım. Durumlar böyle.
Peki. Çok acayip geliyor buna yani. Çok acayip geliyor. Bu arada hani eski efsane futbolcular demişken bir Iniesta haberi vermek istiyorum. Japonya'dan ayrılıyormuş. Japonya'dan nasıl ayrılıyor? Abi oynuyor muydu o falan dedim kendi kendime.
Evet yani ben onu düşündüm.
Sen Kobe takımında oynuyormuş. 39 yaşında adam ya. 39 yaşında. Arkadaş nereye kadar ya? Ama Iniesta yani. Yani Iniesta hakikaten.
Iniesta, Xavi. Yani Barcelona'da Messi'yi ihya eden iki isimdi. Evet. Messi'nin Messi olmasına sebep olan, değil mi? Evet. Bu futbol sahaları Iniesta'yı da gördü.
Messi o sezon işte prime döneminde 54 gol mü atmıştı? Bir sezon. 54'e mi
olabilir.
Çıkmıştı?
Toplam bütün müsabakaları kastediyorsun değil mi? Evet. Öyle
bir
olsa gerek.
Çıkmıştı. Bir gol altı Ronaldo'ydu.
Evet.
O sezon Ronaldo olmak istemezdi herhalde kimse yani. Düşünsenize.
Doğru.
59 gol atmışsınız ama 60 gol atan birisi var.
Yani çok marjinal yıllardı, sezonlardı ya.
Şimdi... Bu devirde yaşayan adamlar Messi ile aynı dönemde yaşayan adamların hepsi hayattan nefret ediyordur yani. Geldiği döneme annesi ve babasına ağır konuşuyordur yani. Yani düşünsenize yani mükemmel işler yapıyorsunuz ama önde Messi var. Bir altıda Ronaldo var. Hadi abi yani ne yapacağız?
Değil mi? Herkes mesela o döneme dair işte Iniesta'yı falan biliyoruz. Hı hı. Hatırlıyoruz. Mesela o dönemin en iyileri 10 sene sonra hiç hatırlanmayacak. Messi, Ronaldo.
Doğru.
Kim vardı başka?
Kim olabilir başka onlar varken yani?
Mesela Lewandowski anılmayacak muhtemelen Messi, Ronaldo.
O 5 gol atmasına rağmen. Tabii. Değil mi? 15 dakikada.
Yani ondan sonra kim anılmayacak? Modric anılmayacak mesela.
Modric anılmayacak. Doğru.
O kadar.
Toni Kroos bilmem ne değil mi?
Tabii canım o zaten.
Bu arada böyle biz bir eski futbolculara sayfa açmışken eski Galatasaraylılar da şampiyonluk kutlamaya devam ediyorlar. Şöyle bir not var elimde. Albert Riera Slovenya takımı Olimpia'yı çalıştırıyordu. Şampiyon oldu bu sezon. Ve efsaneler efsanesi George Hagi, o da Romanya'dan Farul takımını çalıştırıyor. O da şampiyon oldu. Yani Galatasaraylılar dünyanın farklı yerlerinde de şampiyon olmaya devam ediyor. Bakalım Okan Buruk salı günü veya ondan sonraki hafta bir benzerini yaşatacak mı takımına? Bakalım.
Hacı teknik direktörlükte mesela Zidane'ın yaptığını yapamadı ya. Ben ona çok üzüldüm. Yani sanki hani o tarafa doğru gidermiş gibi geliyordu bana ama gidemedi. Arada tıkandı yani.
Evet. Ama Zidane örneği de çok şey nadiren. Mesela Johan Cruyff da çok büyük futbolcuydu. Hocalığında da yine Barcelona'da kupa kaldırdı.
Evet.
Zidane keza aynı şekilde ama yani ne bileyim çok fazla örnek sayamayız onlar gibi. Hem futbolculuğunda iyi olsun hem teknik direktörlüğünde iyi olsun. Bu ikisi zor zanaat ikisi de.
Yavaş yavaş farklı. O değişiyor bence. İyi futbolcular iyi teknik direktörler oluyor. Bence bunun sebebi de biraz oyun sistemlerinin başka bir şeye evrilmesinden. Mesela Pep, Simone, Conte, Inzaghi. Yani baktığın zaman başka bir seviyeye doğru futbolcular kendilerini teknik adam olarak çektiler. Zidane da dahil. Bana göre biraz değişti. Yani iyi futbolcu, iyi teknik direktör artık olabiliyor bence.
Evet. Mesela Maradona olamadı.
Bir de şey
olamadı.
Değişiyor tabii. Futbol sistemleri senin dediğin gibi Çağlar değişiyor. Şöyle değişiyor. Yani her sene yeni bir trend doğuyor.
Evet.
Yani mesela ne bileyim eskiden bizim zamanımızda 4-4-2 vardı ve 20 sene falan 4-4-2 oynandı.
Evet, başka
sonra
bir taktik
yavaş
bilmiyorduk.
Biraz 3-5-2'ye döndü. Hani böyle şimdi bakıyorsun 4-1-4 onunla bilmem ne falan hani 40 tane şey değişiyor. Herkes kanatlardan gidiyor, arkayı üçlüyor, arkayı beşliyor falan. Bir sürü farklı sistemler var ve hep bunlar değişik trendler oluyorlar ve artık araları kısaldı. Yani mesela 4-4-2'nin şeyi kadar hani tahakkümü kadar böyle bir tahakkümü olan bir sistem kalmadı artık.
Evet, kesinlikle. Her takım kendi oyuncu yapısına göre artık sistem belirlemeye başladı. Hocaya kendi sistemini oyuncuya dayatmaya başladı. Oyuncular belli mevkinin oyuncusu olmaktan çıktı. Her mevkide oynamak zorunda kalmaya başladı. İşte mesela bir bek ön libero oynayabiliyor.
Tabii.
Ya da stoperi alıyorlar, bek yapıyorlar falan. Eskiden futbolda böyle şeyler çok görülmüyordu. Yani şimdi çok başka bir seviyeye geldi. İşte Ramos stoper başladı. Şey sağ bek başlamıştı biliyorsun. Stopere evrildi. David Alaba sol bekti Bayern'de. Şimdi stoper. Bunun gibi çok örnekler var.
Evet. Öyle bir dönem yaşıyoruz futbolda.
Bu arada stoper demişken Trabzonspor'un bir stoperine parantez açmak isterim. Bartra. Hı hı. Herhalde bu sezon Trabzonspor'un en başarılı oyuncularından bir tanesi. Bu kötü Trabzonspor'un içinde parlıyor bana göre. Attığı gol sayısı da 4'e yükseldi bu arada. Bu niye önemli? Çünkü Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Maxi Gomez'in gol sayısı 5. Umut Bozoğ'un, geçen senenin gol kralı Umut'un gol sayısı 5. Çok büyük umutlar beklenen Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, efendime söyleyeyim başka kim var mesela, Marek Hamşik, Edin Vişça, bunların gol sayısı 4'ü bulmuyor.
Evet.
Yusuf ve Yusuf evet 3 gol, Abdülkadir ile Hamşik 2 gol, Vişça 1 gol atmış.
Vitor Hugo'nun da golü olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir
o da fena değil. O da yani
yan evet. O da böyle yokluyor o gol yollarını.
Bartra takımda en fazla gol atan 6. isim. Hmm. En çok gol atan 10 golle Trezeguet'miş Trabzonspor'da.
Evet.
Onu söyleyeyim. Bakasetas 6 gol. Bardi 5 gol. Ve peşine işte Bartralar geliyor.
Hmm. Peki. Ben de şöyle bir bilgi var. Şimdi malum işte yarın playofflar oynanacak birinci ligde Süper Lig'e yükselmek için. Süper Lig'e en çok yükselen takımlar. Samsunspor 8 kez. 8 kez Süper Lig'e yükselmiş.
Merdiven.
Tabii tabii. Mesela 69, 76, 82 yıllarında 85, 91, 93 ve 2011 yıllarında çıkmış ve son olarak şimdi bu yılda çıktı. Onu da bir başka Karadeniz ekibi takip ediyor. Rizespor. Rizespor'da 7 kez Süper Lig'e yükselme başarısı göstermiş. Yine aynı sayıyı Kayserispor da tutturmuş. Adana Demirspor, Antalyaspor ve Mersin İdman Yurdu takımları 6'şer kez. Adana Spor, Ankara Gücü, Diyarbakırspor, Göztepe, Karşıyaka ve Sakaryaspor'sa 5'er kez Süper Lig'e yükselmişler. Böyle bir tablo var. Lig tarihinde Türk futbolunda.
Ya bazı özlediğim takımlar var Süper Lig'de. Sakaryaspor onlardan biri. Kocaelispor, Denizlispor. Yani tribün kültürü olan takımlar Bursaspor. Onlar alt liglerde şimdi ve hala tribünleri dolu bilmiyorum takip ediyor musunuz?
Hala da evet ya.
Sakarya tribünleri tıklım tıklım mesela. Kocaeli tribünleri, Denizli tribünleri.
Ben ne olursa olsun değil mi yalnız bırakmıyorlar
evet,
takımlarını.
Ve çok özledim hakikaten. Bravo bu üç yani, takımı. Evet. Sakarya, Denizli, Kocaeli. Üçünün de rengi kırmızı, şey siyah yeşil bu arada. Onları çok özledim ligde ya. Çok güzel geçiyordu onlarla maç.
Yani özlüyoruz bu takımları. Lige renk katıyorlardı.
Biraz da
o ilk şeyi vardı bir de hani futbolu olan bir yatkınlığı vardı. Hani yurt dışından gelen insanların direkt orayı seçmesi, Oğuz Çetiner gibi vesaire. Hani Sakarya'yı kastediyorum. Ondan sonra o iller futbol illeri olarak geçerdi. Ama öyle kötü yönetildiler ki, öyle kötü yerlere gittiler ki işte Gençler Birliği düşecek lig arıyor artık kendine. Daha da düşecek lig arıyor. İşte Sakarya'dan haber yok, işte Kocaeli'nden haber yok. Gitti bitti Ordu Spor dedin işte demin. Yazık oldu onlara yani.
Çok, çok vallahi yani.
Biraz Türk futbolunun doğudan takımlara ihtiyacı var. Van Spor, Erzurum Spor hatırlayacaksınız. Hı-hı. Elazığ Spor. Bunlar Süper Lig'de boy gösterdi. İşte Malatya Spor keza. Biraz Türk futbolunun farklı bölgelerde de olması lazım. Hı-hı. Yani bölgedeki o kalkınmayı, bölgedeki o heyecanı artırması için düşünsenize. Diyarbakırspor Süper Lig'de ve şehre Fenerbahçe geliyor mesela. Evet. Beşiktaş geliyor şehre.
Galatasaray hayat gibi duruyor o gün için mesela,
tabii,
değil mi?
Tabii ki yani oradaki esnafın ne kadar o güne özel satış yapabileceği. Yani bölgesel kalkınmaya da ciddi katkı sağlayan bir şey bu. Evet. İnsanların orada günlük yaşam rutinlerinin bir gün olsun bile dışına çıkartacak bir aktivite. Futbol aktivitesi. Keşke o takımlar Süper Lig'de olsun. Keşke. Çok İstanbul'a bu oldu. İstanbul Ligi haline döndü.
Yani şu Türkiye haritasında keşke her bölgeden eşit takımlar, evet, değil mi, temsil edilse her bir bölge güzel olurdu.
Mesela başkentimizden şampiyon çıkaramadık.
Evet.
Ankara'dan şampiyon çıkmıyor bir türlü. Niye?
Baktığım vakit Almanya'da oluyor, İtalya'da oluyor, tabii, İngiltere'de oluyor, tabii, Fransa'da oluyorken bizde niye bir başkent ekibi şampiyon olmuyor?
Kesinlikle.
Ya bunun sorgulanması lazım. Bu arada yarın saat 17'de Bodrumspor Göztepe'de, saat 20'de de Sakaryaspor Eyüpspor'la karşılaşacak. Dört takıma da başarılar dileyelim. İyi olan kazansın.
Pendik diye direkt finalde değil mi?
Playoff'da? Pendik, evet. O rakibini bekliyor olacak.
Tek maç oynayacak. Hı-hı.
Bilmiyorum, bu format daha mı iyi olur olmaz mı demiyorum da.
Kimler gelir sizce?
Hadi bunda da bir tahmin yapalım ya. Evet. Kim çıkar acaba? Üçüncü kim olur? Son bileti kim alır?
Vallahi kim olur? Valla sanki bana Bodrumspor olacak.
Bodrum, şimdi ben onu düşünüyordum. Herhalde Bodrum sürpriz olmaz gibi geliyor değil mi?
Bana öyle geliyor yani.
Ya bu senenin flash takımlarından biri. Ve bu güzel masalı devam ettirebilir. İyi bir son yazabilir bu sezon için. Serhat abi, senin tahminin ne olur?
Valla Pendik'i seyrettiniz mi diye sormak istiyorum ben size. Gerçekten
çok fazla fırsatı bulamadım.
Çok acayip bir şey yapıyor. Mesela Fenerbahçeli arkadaşların da bundan yıllar önce kupa için konuşurken, yani Pendik dedim ki size sürpriz yapabilir, çok acayip oynuyor. Pendik, Kartalspor falan, bunlar çok acayip takımlar. Çok da birinci ligi bilen takımlar. Ondan sonra hani bunlara dikkat edin dedim. Yani Pendik gerçekten bu takımlardan bir tanesi. Ve hakikaten de çok iyi bir takım. Ben Pendik çıkarsa hiç sürpriz oldu demem. Öteki takımlara biraz daha sürprizli gözüyle bakarım. Bodrum'u beğeniyorum mesela. İzliyorum maçlarını. Beğeniyorum ama sanki hemen bu sene çıkacakmış yeterliğinde değil gibi geliyor. Hmm. Ha, çıkarsa çok şaşırmam. Ama yani Pendik çıkmazsa mesela şaşırırım.
Tabii Pendik'in avantajı da var. Diğer takımlar iki maç yapıp da gelecekler karşılarına. Onlar dinlenmiş bir şekilde ama bu tabii futbolcuların hazırlanması bakımından da belki dezavantajlı da olabilir, bilemiyoruz. Sonuçta diğer takımlar bir cendereden geçmeye çalışacaklar. Daha böyle bir hazırlanmış bir şekilde Pendik'in karşısında yer alacaklar. Belki onlar için de avantaj olur, bilemeyiz ama.
Tabii kafaca yorgun olacaklar, şey olacaklar.
Arda Turan'ın yani şansını ne görüyorsunuz Eyüpspor'da?
Vallahi Arda Turan
direktör olabilir diyorum.
Yani biter diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, başka takım çalıştırır mı öbür sene de. Yani Arda Turan, bakalım.
Yok, Süper Lig şansını ne görüyorsunuz Eyüpspor?
Ha, Süper Lig.
İşte ben senin sorunu anladım da bilerek yani böyle cevap dedim. Yani bence ileride iyi bir teknik direktör olur diyerek aslında Arda Turan'ın Süper Lig şansı hakkındaki fikirlerini beyan ettim.
Çok da fazla onun hakkında aslında. Yani
çok şans yokmuş demek yani.
Yani tek maç kazandı. Playoff'a taşıdı sonunda. Futbol bilgisi olarak herhalde Arda Turan konusunda kimsenin tartışması olamaz.
Tabii, tabii ki.
Ama biraz teknik adamlık herhalde insan yönetme sanatıyla çok bağdaşan bir şey ya. Hı-hı. O noktalarda bir sınav vereceği kanaatindeyim Arda'nın. Başarabilirse olabilir. Başka yani bir seviye
önce
olabilir.
O zihni boşaltıp tek bir yere kanalize olması lazım. Yani şimdi geçmişte çok şeylerle anıldı. Hoş olmayan hatıralar da. Ama yepyeni bir sayfa açıp daha böyle bir kendisini tutarlı bir şekilde adarsa yapacağı işe, o zaman neden başarılı olmasın? Çünkü Arda futbolu bilen bir futbolcuydu. Yani onun yeteneğini...
Futbolcuların teknik direktörü bence kabul etmesi gerekiyor. Yani mesela ne bileyim, Hacı Galatasaray'a geldiğinde Fatih Terim'i kabul etti. Yani ama evet, şimdi mesela şimdi bakın bu seneki maçlara bakın. Bence Weghorst vesaire gibi futbolcular Valerian İsmail'i kabul etmedi yani. Hani tamam abi, peki tamam, evet, tamam sen öyle diyorsun öyle olsun filan modunda maç yaptılar. Çıktıkları maçların çok verimli olmasının sebeplerinin başında o geliyordu. Ama mesela Şenol Güneş'in takımda farklı bir şey yarattığını ben eminim. Redmond'un o yüzden onu daha kabul edip onun söylediklerini yerine getiriyor olmasına ben daha çok inanıyorum yani.
Bir de ben şunu da söyleyeceğim. Bir futbol teknik direktörü dediğiniz vakit duruşu da çok önemli. Arda Turan'dan ben o sinyali alamıyorum. Yani şimdi belki daha yolun çok başında belki ama teknik direktör bir duruşu sergilemesi lazım. Yani konuşmasa bile, elini kolunu oynatmasa bile, yani futbolcunun ona pür dikkat kesilmesi ve saygı duyması, lep demeden leblebiyi anlaması lazım. Yani onu henüz... Aynen. O Arda Turan'da o şey duruşu göremedim ben. O imajı yaratmadı bende.
Bu biraz zamanla oyuncu hoca arasında gelişecek bir şey değil mi Ata, yani bağ değil mi?
Şimdi tabii o da 3-4 var da.
3-4 haftadır bir hiç tanımadığınız insanlarla bir ortamdasınız. Hı-hı. Yani sen yeni bir iş yerine girdiğini farz et.
Evet.
Doğrudan insanların ne istediğini, karakterlerine dair nasıl tavırlar aldıklarını biliyor musun? Hı-hı. Bilemiyorsun. Bence bir tanışma süreci. Yani... Arda iyi bir teknik adam olabilir. Ben Arda'nın futbol anlayışına dair açıklamalarını YouTube'da çok izledim. Ya hakikaten eğer doğru yerse Eyüpspor onun için, Arda çok ileri seviyelere gelebilecek bir futbol anlayışına sahip. Ama benim dediğim nokta insan yönetimiyle alakalı. Şimdi Arda sorunlu bir futbolcu değildi. Ya bunu söylemek lazım. Evet, özel hayatında bir takım sıkıntılar yaşadı ama futbolun içinde Arda hiçbir zaman hiçbir takımda sorunlu bir oyuncu olmadı. Şimdi mesela sorunlu oyunculara baktığın zaman genelde sorunlu oyuncuyu ve ya da sorunu yönetme kabiliyetini çok iyi bilen oyuncular teknik adamları olarak göze çarpıyor benim. Mesela Fatih Terim futbolculuğu döneminde çok ciddi takım için sorunlar yaratmış birisi. İşte efendime söyleyeyim, mesela Simone inanılmaz sert bir oyuncuydu. Hatırlayacaksın, evet, ters evet. Bir oyuncuydu yani.
Çok.
Baktığın zaman mesela bunun gibi birçok örnek var Türkiye'de. Ya da dünya futbolunda. Böyle bu seviyedeki Sergen Yalçın mesela, disiplinsizliğiyle ün salan, hı hı, Sergen Yalçın, işte yine kendisi gibi olan Batuhan'ı çok iyi anlayabiliyor mesela. Çok iyi yönetebiliyor, çok iyi idare edebiliyor. Arda Turan'ın buralarda vereceği sınavlar belirleyici olacak bence.
Şimdi Sergen Yalçın da çok büyük futbolcuydu. Hı hı. İyi bir teknik adamlık grafiği de çizdi bize. Evet. Ama istikrar bakımından tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi hocalığında da biz o istikrarı yakaladığını göremedik. Mesela ard arda kesintisiz sezonlarda takımlar çalıştıramadı maalesef. Hmm. Tamam, Beşiktaş'ta şampiyon yaptı etti ama hani bu onu olumsuz eleştirmemize sebebiyet verebilir mi? Vermez ama yani teknik direktörlükte de bir sizin bir kesintisiz bir gidişata ihtiyacınız var. Bir istikrara ihtiyacınız var. Onu göremedik işte.
Doğru söylüyorsun.
Yani Arda da bilmiyorum, Arda inşallah yanıltır bizi bilmiyorum ama yani futbolcunun son denlerinde de yani futbolu adanmışlığı göremedik maalesef Arda. Umarım değiştirir kendini.
Umarız.
Diyelim. Bakalım. Ve var mı başka söz etmek istedikleriniz arkadaşlarımız, sevgili ekip arkadaşlarım?
Bir iki tane transfer konusundaki, hı, gazetelerin bakış açısını ben sizinle paylaşmak
lütfen
istiyorum.
Evet.
Şimdi mesela bir gazetemizde, yine adını vermeyeyim gazetenin, şey diyor. Redmond'la 2 yıl daha diyor. Şimdi bu başlığı görünce ne anlarsınız? Redmond'la anlaşma imzalamışlar, 2 yıl daha.
Anlaşması hemen akla ilk o geliyor tabii, evet.
Evet, habere bakıyoruz. Beşiktaş Redmond'a 1+1 yıllık sözleşme teklif etmiş. Hmm. Şimdi bak, bir teklif etmiş, 2 yıl daha değil. Evet. İki yıl daha dediğim 1+1. Hani şey olursa diye.
O ikinin biri meçhul, evet.
Şurtu var. Ya niye gazeteler böyle yapıyorlar? Niye böyle haberler veriyorlar ya? Ya gerçekten. Şimdi mesela şey diyor, yine bir başka bir gazetemizde, yine ismini vermeyeceğim. Şey diyor, Beşiktaş'tan gidecekler belli oldu diyor. Hı hı. Bir Enkudu, iki Muleka, 3 Maxim. Arkadaş şimdi Enkudu'nun zaten sözleşmesi bitiyor bu sene. Yani istediği takıma istediği şekilde gider. Hani bunun gidip gitmeyeceğini Beşiktaş karar vermez. İki Maxim zaten kiralık bir oyuncu. Hani gideceği belli olmaz onu. O kiralık zaten, gidecek kesin de alacağım belli olur senin ona. 3 Muleka için Şenol Güneş geçen hafta açıklama yaptı. Ya ben onun aslında kalmasını istiyorum. Ona farklı şeylerde görevler vererek aslında çok daha iyi bir yere getirebiliriz onu. Ama bu sene bunu yapacak vaktimiz yoktu dedi. Hani of ya, yani neresinden tutsanız elinde sizde kalıyor. Yani ne olur transfer haberleri okurken insanlar böyle okusunlar. Ya yani mesela işte Manchester United bilmem ne oyuncuyu Fenerbahçe'ye vermeyecek, kendi alacakmış. filanlarla gazlara getirip yıllarca bu şeylere, kulüplere vermemeleri gereken acayip miktarda paralar verdirtti bizim basın.
Evet.
Yani ne oluruz buna artık girmeyelim ya. Hakikaten ülkenin buna iflahı da yok. Kulüpleri zaten yok. Yapmasak böyle diyorum ya. Bu da dikkat, haberleri okuyanlar da buna prim vermesinler ne olur yani.
Maalesef abi, yani biz spor basını olarak çok gerideyiz yani dünya standartlarında. Bir lekip, bir marka, bir as gibi önemli mecralara olmamız için 40 fırın ekmek yememiz lazım.
Çok güzel insanlar var bizde. Evet. Çok güzel gazeteciler var.
Halbuki ben var, evet. Ben... Bir araya gelseler onlar da...
Arkadaş olduğum çok güzel insanlar var. Ama arkadaş, yani şimdi mesela abi başlık okuyorum ya. N'Golo Kante ben Türkiye'de Beşiktaş tutuyorum demiş. Ya of ya, hadi ya.
Gel o zaman çocuğum diyeceksin. Giy formayı.
Yapmayalım böyle ya. Evet. Yani N'Golo Kante için Fenerbahçe'ye işte bilmem kaç milyon euro verince, aa yok abi kusura bakma ben Beşiktaş tutuyorum mu diyecek. Ya of yani. Yapmayalım bunları. İşte gazeteleri buna göre okursak hakikaten takımlara iyilik yapmış oluruz. Çünkü takımların daha fazla para vermesine yol açıyor bizim bu şeylerimiz. İşte ne bileyim Falcao'ya hadi abi gel, hadi abi gel sözlerinin sonucu 7 milyon euroya patladı Galatasaray bir sezonda. Yazık, abi, günah yani. Takımlara da yazık, şeylere de yazık yani.
Çok net hatırlamıyorum da yıllar önce bir röportajda mı okumuştum, televizyon programında mı izledim neydi bilmiyorum. Bir spor gazetesini yöneten birine soruyorlar. Ya bu çok böyle transfer haberleri işte yalan yanlış yazılıyor. Yani bundan gocunmuyor musunuz? Hani nasıl karşılıyorsunuz diye. Çünkü senin de dediğin gibi her gün ayrı bir transfere imza atılıyor takımlarımız tarafından. Ya o demişti ki o şahıs, ya biz futbol severlerin gece yatağa mutlu gitmelerini sağlıyoruz. Yani hayal kurarak o yatağa giriyorlar. Ertesi gün öğrenci ise okula gidiyor, çalışansa işine gidiyor. Yani bir mutluluk satıyorlar. Amaç bu. Yani bir doğrulukmuş, ne bileyim tutarlılıkmış, bir ilkeymiş. Bunlar çok fazla gözetilmiyor. Ama bir hayal satalım da, bir mutluluk satalım da ne olursa olsun. Gerisi lafı güzaf diye bakıyorlar.
Evet yani. Evet. Ya mesela şimdi Denayer'i transfer etmek istiyor Beşiktaş diye. Bu Galatasaray'a bir çalım değil yani. Gazeteler bunu böyle yazmasın artık. Denayer Galatasaray'a güzel para da kazandırarak gitti. Şey oldu filan, ama şimdi Beşiktaş'ın Denayer'i alıyor olması, Galatasaray'ın buna ihtiyacı yokken hatta Denayer'i alıyor olması ya da alma peşinden koşuyor olması Galatasaray'a büyük bir transfer çalımı olarak vermeyin abi. Bunu her şeyde savaş, kavga, gürültüye dönüştürmeyelim yani. Evet. Hep takımlar birbirlerine çalım atmasınlar. Sahada çalım atsınlar.
Doğru. Peki.
Neyse ya, başka bunları söyledim.
Konumuzu içimizi şey... döktük Serhat abi, değil mi?
Evet, gerçekten döktük yani.
Peki o zaman.
Bu akşam maç ne olur diye ben sorayım sadece size. Değil İçinizden mi? Geçen yılda öngörüleriniz nedir diye.
Başakşehir'de
Ankara Gücü.
Finale yükseleceğini düşünüyorum.
Valla bilemiyorum ya, iki tarafta aynı şansta görüyorum ama bir maç uzayabilir yani. Ben en fazla bu tahminde bulunabilirim.
Ben direkt Başakşehir diyorum.
Direkt Başakşehir mi?
Fenerbahçe Başakşehir.
Çağlara çok katılıyorum. Çağlar'a çok katılıyorum. Yani gerçekten Başakşehir bunu alır götürürmüş gibi geldi bana. İlk maçı dün bir daha baştan sona seyrettim. Ondan sonra yok yok tamam dedim, alır dedim.
Dün de söylemiştim, belki Ankara Gücü 32 yıllık hasreti sonlandırabilir eğer Başakşehir'i aşıp finaldeki Fenerbahçe'yi ederse. Ankara Gücü'nün de böyle bir hedefi
olsaydı var. Bu iş Bodrum Spor Kupayı almıştı.
Değil mi yani, o da var.
Ankara Gücü'nün yine kupası var.
Yani en azından o ne diyeyim, genlere işlemiş Ankara Gücü'nde bir kupa başarısı yani. Belki onun hatırına tarihi bir başarı tekrar edebilir belki.
Hadi bakalım.
Bir avantaj. Niyese böyle. Diyelim o zaman, noktayı koyalım mı?
Hadi noktalayalım.
Koyalım.
Hadi bakalım, bugünlük ve bu haftalık bizden Veri Maç'ta bu kadar olsun. Hafta sonu maç yok. Salı günü olacak. Biz de önümüzdeki salı, seçimden sonraki salı günü inşallah görüşeceğiz. Yeniden Radyo Sputnik platformunda diyelim ve hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.